Ayrım 10.
Yer yer kaynaşmalar arttı gibi. Nöbetçi erlere sokulup konuşmaya kalkışanlar vardı kapıda. Dönüp geliyorlardı ağır ağır, pek bir sonuca varamamış gibi. Nöbetçi er ne bilecek? Fotoğraf çeken birkaç kişi gözüne çarptı. Gazeteciler burada demişti Yurdagül. Kendisi görünürde yok. Derinlerden çabucak büyüyen bir siren sesi duyulmaya başladı. Kentten ard arda gelen iki can kurtaran göründü. Hızla yaklaşan arabalara doğal bir ilgiyle bakıyordu kalabalık. Bahçe kapısının demir kanatları çabucak açılıp da gelen can kurtaranlar cezaevine kıvrılınca öylece bakan görüşmeci kalabalığı içinden sarsılır gibi bir devinimle kımıldadı birden. Önce birkaç kişi, sonra üçer beşer, sonra bütün yol boyu bekleyenler nöbetçi erlerin uyarılarına, bağırıp çağırmalarını aldırmadan bir anda yolu geçip bahçe kapısı önünde yığılarak iki yana uzayıp giden kalın bir dizi oluşturdular. Gelip geçen taşıtların cırlak korna sesleri, yol boyuna taşmış insan salkımını cezaevi kıyısına iteleyip silahlı erlerin dizildiği demir kapı çevresine sıkıştırıvermişti. Uzaktan tam duyulmuyordu ne dedikleri, anlaşılıyordu gene de. Can kurtaranlar niye gelmişti? İçeride neler oluyor? Doğru açıklama istiyorlardı. Her kafadan benzeri ses çıkan, bağırıp çağırma karşısında ellerinde silahlarıyla suskun kalan erler, sinirli kalabalığın kaygılarıyla birlikte ataklıklarını dartırıyordu. Çakılıp kaldığı tümseyin üstünde, şimdi daha da dışlandığı yığına uzaktan bakarken hiçbir istek duymuyordu aralarına karışmak için. Denemeye çalıştı bir iki, olmuyordu. Erlere karşı bağırıp çağıracağım onlarla. Gerilerde durup beklersin. Öyleyse niye sokulayım? Sustulardı. Bir subay gelmiş konuşuyordu. Yatıştırıcı bir şeyler demiş olmalıydı. Bağırarak yanıt verenler vardı. Bir hasta sözcü uzaktan kulağına çalındı. Tümceler kurdu kafasında. Yaralı yok, hasta var. Onlar hastaneye gönderilecek can kurtarandı. Bunlar konuşuluyor. Başka ne olabilir? Bu hasta da niye Levent olsun? Ya Levent'se? Yurdagül var orada. Belki Gülşen de geldi. O da bağırıp çağıranlar arasında mı? Direnmesine, örtbas etmeye çalışmasına karşın, kıyıda kendini birden öyle yalnız duyumsadı ki, ülkeye kapılmamak için destek aranır gibi sağa sola bakınmaya başladı. İleride mermercinin orada, taşlara yaslanmış, olaylara kendisi gibi uzaktan seyirci bir yaşlıca kadını görünce, yalnızlığı suçluluğa dönüşür gibi oldu. Bu acı çeken insanları tepeden seyretmeye utanmıyor mu bu koca karı? Ben yüreğimle arasındayım onların. Niye suçlanacağım? Yalan değildi. Yüreğinin ta içindeydi oğlu. Ama yalnız değildi orada. Yüreği tıkış tıkıştı. Ne gelir derinden? Bütün bir yaşam boyu oldukça ağırlaşmış koca bir çıkını taşımak da kolay değildi, ayıklamaktı. Cezaevinde kora başlamıştı gene. Katil junta kahrolsun, kahrolsun faşizm ya da devrimciler. Sonunu gene çıkaramamıştı. Ayrı bölümlerden gelen başka başka sloganlar birbirine çarpıp sözleri, önceden bildik değilse anlaşılmaz bir uğultuya dönüştürüyordu. Devrimciler ölmez mi ya da devrim bilmem ne. Gücü, görkemi, anlamını çiğneyen yığınsal patlamasındaydı sözlerim. Tehlike de burada. Yargılama giderek doğru dürüst düşünme yeteneğiniz bile yiter gider. Ne varsa alınmıştır elinizden. Tek başınıza düşünmek yok. Toplu düşüneceksiniz. Toplu bağıracaksınız. Toplu yineleyeceksiniz doğruları. Mutluluk da yok tek başınıza. Acı çekmekte. Ölüme de toplu gideceksiniz. Tek kişilik ölüm bile yok. Öyle değil oysa. Ölümler tek kişilik. Öyle de yaşarken bu zorlama iç içelik niye? Herkesin bir mezar taşı var. Karşıki mermerci de ona çalışıyor. Herkes kendi çukurunu dolduruyor diyor halk. Niye karşıdayım bu kalabalığa? İşte dağıtıyorlar da içeride binbaşı ile odasındaki konuşmaları, cezaevi kapısında kaynaşan kalabalığın üstüne çekilmiş silik, renksiz çıkarmalar gibiydi. Şimdiden sararıp solmuş bunlar. Daha ne geçti oysa? Kapanmışlar odalarına, ağızlarından çıkacak bir sözcükle yazgılar çiziyorlar. Can kurtaranlara hastalar mı konacak, yaralılar mı, onlar bilir. Yurtseverleri, hayınları ayırırlar. Tutuklulara görev verip atama yaparlar. Psikolog, sağ kulak memesiyle yanağı arasında sivilce gibi sarı bir ben vardı. Gözlük camlarının ardına yapışmış gözlerini öylece dikip bakar tutuksuzlara. Kimin yaralı, kimin hasta, kimin ölü olduğuna o odada karar veriyorlar. Telefonu zili kullanırlar. Koptu kopacak telleri bu adamların elinde, güneşli dünya bu. Erler kapıdan çıkıp üstlerine yürüyünce kalabalık ürkerek çekildi. Demir kapıları ardına kadar açtılar. Acı siren sesiyle ilerideki kışla yapıları arasından fırlar gibi çıkan can kurtaranlar kapıya yaklaşınca kalabalık, ürkekliğini yenme çabasıyla kımıldadı. Bir devinim dalgası gezindi üstlerinde. Bir iki kadın kapıya doğru atıldı. Çıkan arabaların önünü kesmek ister gibi birileri daha katıldı onlara. Acı siren sesleri arasında kapıya gelen can kurtaranlar uçar gibi yola döneceklerdi ki artık bütün kalabalık çekingenliğini yenmiş, üstlerine koşmaya başlamıştı. Daha önce giden bir kadın önüne atılacak gibi yaptı, olmadı. Arabalar hiç duraksamadan kapıya dönüp yola çıkmışlardı. Ellerinden kaçırmış olmanın kızgınlığıyla bir anda kaynaşıveren kalabalık bağıra çağıra koşmaya başlayarak peşine düştü arabaların. Önde koşan 3-5 kişi yakaladı yakalayacak, yaklaştılarsa da büyük yığın geride kalmıştı. Upuzun yolda önlerine çıkan araçları hızla sollayarak ciyak ciyak kaçıp gitmişti can kurtaranlar. Yol kızgın kalabalığa kalmıştı. İki yandan gelip insan duvarı önünde duralayan araç gereçlerin korna seslerini ne duyan ne umursayan vardı. Artık gözü bir şey görmüyordu ön sıralarını kadınların tuttuğu koca yığının. Başlarında bir çavuşla demir kapıdan çıkan silahlı askerlerin tıkanan yolu açmaya kalkışmaları, bağırışmaların daha da artmasından başka sonuç vermedi. Kızgın kadın kalabalığın üstlerine doğru dalgalanmasıyla gerileyen askerler çekilip kapı önüne dizilmek zorunda kaldılar. Ellerinde silahları bağırıp çağıran kadınlara karşı donuk baka kalmış gibiydiler. Başlarında subay olmaması orta yerde emirsiz kalıvermenin şaşkınlığına düşürmüştü erleri. Hıçkırarak ağlıyordu analar, üstlerine üstlerine bağırıyorlardı. Sizi de biz doğurduk. Analarınız, kız kardeşleriniz yok mu sizin? Hadi ateş edin. Çocuklarımızı öldürüyorlar. Vurun, bizi de vurun. Sizin de analarınıza, karılarınıza böyle ateş edecekler. Çağırın subayınızı gelsin, konuşmak istiyoruz. Niye kaçıyorlar? Komutanlar nerede? Suçluların yakasına yapışmayacak mı bu millet? Kimsenin yanına kalmayacak. Aralıksız yağan bu söz sağlandan erler birer ikişer çözülür gibi ellerini yavaşça arkalarına bağlamışlar, kımıltısızca dikilip kalmışlardı. Ağır ağır savaş bitmiş gibi sesler kesildi. Saldıranlar yorulup susmuş, asker dizisi de öylece bekleyip duruyordu. Yol iyice kapanmıştı. Yeni gelen minibüslerden, arabalardan inenlerle yığın büyüdükçe büyüyordu. Kalabalığın iki başında bir süre kornalar çaldıktan sonra umutsuz, umarsız sıkanıp kalan araçların kuyruğu yol boyu uzayıp duruyordu. Yalnız yol değil, ne olacağını, işin nereye varacağını kimsenin kestiremediği bir zaman tıkanmasıydı bu. Coşkulu kalabalık artan bir gerilimle yayılmaya, yolun iki yanına dağılıp taşarak kalınlaşan bir gövde gibi çevreye iyice yerleşmeye başlamıştı. Can kurtaranlarla kaçırılan tutukluların hesabı kimden, nasıl, hem de bu yol ortasında mı sorulacaktı? Dışarıda olup bitenleri gözlüyorlar gibi cezaevini önce kısa bir sessizlik bastı. Dev koro sonra bütün görkemiyle yeniden patladı. Kimse bunu suskunlukla dinlemiyordu artık, duymuyordu da. İçten içe bir kıpırtıyla yer yer tartışan kümeler, öbekler oluşuyor, arada gidip gelenler, sırasında koşturanlarla uğultular içindeki yığın, kanının devingenliği artıp ısısı yükseldikçe kabaran bir kızgın yaratığa dönüşüyordu. Gitmeyeceklerdi buradan. Çocuklarının durumu açıklanana kadar kimse yerinden kımıldamayacaktı. Yolu kapatmışlardı, açmayacaklardı da. Gelip hesap versinlerdi. Korkmuyorlarsa çıksınlar karşılarına konuşsunlardı. Kimlerdi can kurtaranla kaçırılanlar? Başlarına ne gelmişti, nereye götürülmüşlerdi? Katiller diye haykırdı ince bir kadın sesi. Haykırışlarla yer yer yinelendi. Söylenenler de belliydi artık, isteklerdi. İnce kadın sesleri, devinimler, kımıltılarla kızgın bir bekleyiş içinde dalgalanıp duruyordu koca insan yığını. Yurdagül yakınlarda göründü bir ara. Bir kadınla bağırır gibi bir şeyler konuşuyordu. Gülşen mi bu? Benzer bir yanı yok. Nasıl birine benzeyecekti? Esmer de çavlan gibi dökülen saçları, ışıltılı kara gözleri alev alev. Kaç yıl oluyor o dediğin? Tümsekte ürküyle çakılıp kalmış yaşlı adam gibi bitkin, yorgun olacak değildi ya. Hem devrimci, hem doktor, hem de kadın. Burada benim işim ne? Birinci kez sordum. Gitsene. Gidemiyordu da. Yollar kapandı. Yol kıyılarından, arkalardan ağır ağır uzaklaşabilir, çekip giderdi. Gidemiyordu. Kavgaya tutuşmuş şu kızgın kalabalığın içine düşmekten korktu, hayır tiksiniyordu, tiksindiği kadar bırakıp gitmekten de bir tür ürpertiyle çekiniyordu. Yurdagül'ün gelip bulamaması, şunun bunun ne diyeceği değil, sonra kendi kendini suçlama olasılığıydı asıl yakıcı kaygı. Kendi diline düşmek, başkalarının diline düşmekten çok kötü, kulağını tıkayamazsın, her şeyi rahatlıkla anımsayabilirim ileride. Ana babaların çocukları için savaşa atıldıkları sıra ben de oradaydım, bir yere ayrılmadım ama katılmadım da. Delikanlıların saçma eylemlerini besleyip sürdürmekten başka anlama gelmez bu çabalar. Bu yolda da bir yere varılmaz. Adamlar çok güçlü. Çocuklarımızın haklılığına da inanmıyorum. Can kurtaranla kaçırılan çocukları da mı merak etmiyordu? Etmesine ediyordu. Hastalanmış tutuklular olabilirdi. Kötü mü? Hastaneye götürüyorlardı sonunda. Uyarı ateşi demişti binbaşı. Niye ille de yaralı olsunlardı? Hem de bu yaralı niye Levent olacaktı? Bir saat önce oturup karşılıklı konuşmalar yaptıkları bir adamın oğlunu mu vuracaklardı? İnanmıyordu. Kötü ama çok zayıf olasılıklardı bunlar. Yüreğinin kuytusunda sızıp duran kanı bir biçimde bastırıp dindirmedikçe ayakta kalamayacağını biliyordu. İnan Haluk ezeli bir şifadır aldanmak. Baş kaldırdı birden. Kendini aldatmıyordu. İnandıklarının doğrultusunda o doğrultuyu iyi kötü bulup çizen de hep kendim olacağım. Doğal değil mi? Yazgımızı başkaları çiziyorsa elden ne gelir? Yolları kapatmış, homurdanıp duran şu koca yığın ne kazanacağını sanıyor? Şimdi gelip bir vuruşta tuz buz eder, dağıtırlar hepsini. Epey geçmişti. Ne hemen ne de daha sonra gelen olmamıştı bir türlü. Durum şaşırtıcıydı. Gittikçe de ürkütücü olmaya başlamıştı. Niye gelip açmıyorlar yolu? Bir oyun, düzen tezgahlamasalar niye bunca beklesinler? Söz konusu değildi ya, aralarına karışmamakla doğru ettiğini gittikçe daha iyi anlıyordu. Analar ağlamıyordu artık. Umutlu umutsuz, biraz da şaşkın bekleyiş içindeydi herkes. Zaman iyice geçip, iş saatlere dönünce şaşkınlıkla dağılıp gitmiş, cezaevine bakıp atılan sloganları dinleyen eski görüşmeci yığını yola yerleşmişti. Ara sıra sürüp gidiyordu sloganlarda. Yolda savaş durdu. Siperlerine çekildiler. Gecede burada mı kalacaklar? Akşama var daha. Bu yol böyle kapalı kalamaz. Niye sigara almamıştı yanına? Öyle canı çekmişti ki birden. Şu kız gelse. Savaşın kurmayları arasında koşturup duruyor o. Gelir mi? Unutup gitti beni. Uzun beklentinin gevşetip yaydığı kimi kadınlar yakınlarına kadar gelip yorgunlukla taşlara çökmüşlerdi. Bir iki yaşlıca adam da gelip ilişti yanlarına. Aradaki boşluğu birer ikişer yavaş yavaş doldurmaya başlamışlar, kalabalığın uzantısına sokmuşlardı onu da. Söyleşilerini yakın yakın duyuyordu artık. Hep aynı kızgın suçlamalar, yakınmalar, sövgülü umutsuz kargışlar. Çocuk ağlamaları duyuldu ilerden, kesildi. Sonra gene başlayıp ince yanık, içini çeke çeke ağlayan bir kız çocuğunu uzun süre kimse durduramadı. Nedeni ne olursa olsun içini burkuyordu insanın. Nasıl içtenlikle ağlar bu çocuklar? Gülmenin hakkını da onlar vermiyor mu? Şımarık çocuk ağlaması değil, asıl çocuk ağlaması. Levent'in ağladığını hiç anımsamıyordu çocukluğunda. Gerçi küçük bırakmıştı anasını. Sonra da pek görmemişti ama bebekliğinde ağladığını da anımsamıyordu. Son kez annesinin kucağında evden ayrılırken mışıl mışıl uyuyordu. Gülşen alıp gitmişti çocuğu. Evi basabilirlerdi. Akşamına bastılar. Alıp götürdüler beni. O ayrıldığımız günün Gülşen'le de Levent'le de kopma günümüz olduğu aklıma gelir miydi? Umut'la biraz da yiğitlenerek yolcu etmiştim Gülşen'i. Yüreklendirici bir iki söz ettiğini de anımsıyordu. Ne gülünç, sersemce. Sarara sola akıp gidiyor yaşam. Kavaklar pamukluyor gazalide. Ama görmüyor üstad ardından kirazın geldiğini. İçinden sık sık geçirdiği dizelerdi. Güzel de kiraz ne oluyor, kırmızı kırmızı kiraz. Bir süre sonra o da çekip gitmiyor mu, kalıcı ne var ki? Işıltılı pullarıyla balık da ne güzel. Kokuyor sonunda. Yaşamın geçici parıltılarıyla avunup gidiyoruz sadece. Sanat yakalıyor ne yakalayabiliyorsa. Gerisi boş. Nazım'ın dizeleri. Değişindeki ustalıktan güzel, doğrusundan eğrisinden değil. Yoldan taşarak yaklaşan kalabalığa bulaşmaktan kaçıyorum. Hep de kaçacağım. Bu kalabalığa karışmanın sanatı, şiiri de varmış. İnanmıyorum. Kalabalık sürükler, alıp götürür, kendine bir şey bırakmaz insanın. Sanat kişinin kendisiyle sorunudur. Kalabalığa karışalım, kendimizi yitirelim. Bize bir şey kalmasın istiyorlar. Başkalarına yararlı olanları yineleyip duracaksınız. Sanatın işlevi bu. Birileri için vuruşup durmak da bizim işlevimiz. Peki ben ne olacağım? Mutlu yalnızlığımı bile çok görüp bağışlamayacak birileriyle içeriği boşaltılmış, tam takır bir yaşama bağımlı biçimde sürünerek çürüyüp gitmekse niye geleceğiz bu yeryüzüne? Serüvenin başladığı gizemli karanlıkta sayısız sperma içinden fırlayıp dişi tohumu ötekilerden önce kapmasını bilmesek var olabilir miydik? Milyonları çiğneyerek geliyoruz. Kendini koruma becerisi yaşam yarışmasında da başkoşul. Kendin, yakınların için birilerinin yitirmesi gerekliyse o onların acı yazgısı. Mutluluk parçalanarak bölüşülmez, yakalarsan eline geçer, o da senin güzel yazgın olur. İnsanların yazgısını tümüyle değiştirip güzelleştirmek ne tatlı düş. O düşlerde işte böyle acı yazgılara dönüşüyor. Devrim umudu, Anadolulu Yahudi Johannes'in apokalipsindeki kıyamet korkusu gibi yutturuluyor yığınlara. Kırımlar, kıyımlar, saldırılar, savaşlar dünyasında bir Neron varmış o günler. Şimdi bin beter karanlık bir dünyada ne Neronlar var. Çağdaş kıyamet korkusu da süslenip püslenmiş, büyük devrim olmuş. İşte asıl burada, inan haluk ezeli bir şifadır aldanmak. Aldanacak enayi sürüleri var oldukça böyle gider. Goya'nın batan gemiden kurtulanlarını anımsıyordu hep. Nasılsa bir kıyıya kavuşmuş, karabasan artığı bitkin zavallılar. İnsanlar her çağda batan gemiden kurtuluyor. Kalabilenler kalıyor. Yüzen tahta parçasını teke tek ellerine geçirebilenler. Çoğu eski ustalarını büyük yapıtları çağa uyar biçimde yorumlanmayı elverişli simgelerle doludur. Özünde doğrular hep aynı kalıyor demek. Değişen sadece çevrenin yüzeysel görünümü. Hieronymus Bosch, ünlü mahşeriyle yalnız döneminin değil, çağımızın da kör bilincini sergiliyor, bilinçaltını boşaltıyor bir bakıma. Söz gelimi, kızgın şişler batırılıp kaynar kazanlara atılan, nallanan insanlar yalnız mahşerin günahlıları değil, bugünün işkenceye uğrayan günahsızları da. Acı çektirmek için her çağda birbirleriyle yarışıyor insanlar, hem de bilinçle yapıyorlar bunu, kör bir bilinçle. Günahlılarla günahsızları ayırmak güçlülerin ayrıcalığı. Şimdi şu zindanlarda acılara batmış bekleyenler bir biçimde iş başında olsalardı, günün egemenleriyle yakınlarını aynı kaynar kazana atmayacaklar mıydı? Günahlılarla günahsızlara karışmadıkça, biraz acılara katlanarak da olsa, böyle yukarıdan bakarak seyredebilirsin hiç değilse. Evet, karışmadıkça. Durduk yerde de kimse sana saldırmaya kalkışmıyor ille de. Dışarıdan seyretmek hakkımız olsun var. Gizlice yapıp edip yargıdan kaçmak için yatsımıyorsan doğal ki. Camiciler diye ad takmışlardı bizim tutuklamada, alay için böylelerine. Camiden çıkarlarken alıp getirmişler, hiçbir şeyden haberi olmayan zavallıları. Duyduğunda gülmüştü. Tanrı beni her vakit, her yerde camici olmaktan korusun. Uzaktan Yurtagül'ün yaklaştığını görünce bir sıkıntı kapladı içini. Bekliyordu oysa, sevinmeliydi, seviniyordu da. Yol üstü rastladığı birileriyle bir şeyler konuşarak geliyordu Yurtagül. Gitmeyip burada çakılı kalmakla ödünler vermişti bunlara. Bu kızı dinlemek zorundaydı şimdi de. Nasıl karşılamalıydı, bu da mı sorun? Asıl sorunlar ayrımına varmadıklarımız. Yüzünde telaşlı bir sevinç, değil de heyecan vardı Yurdagül'ün. Soluk yüzü kızarmış gibi, koşturmaktandır. Gördünüz değil mi can kurtaranları diye geldi. Çocukları kaçırmışlar, kim oldukları ne oldukları belli değil. Telefonda açlık grevinde hastalananlar demişler ya, inanılır mı bu heriflere? Kimliklerini de bildirmemişler. Şimdi telefonlara da yanıt vermiyorlarmış. İçeri de almıyorlar kimseyi. Ne bekleniyor öyleyse? Anlamamış gibi baktı Yurdagül. Herkes meraktan ölüyor dedi. Bırakıp gitsinler miydi yani? Durdu. Anımsamış gibi ekledi hemen. Basın burada. Olaya böylece gazeteler de yer verecek. Gazeteci arkadaşlar var, yarınki baskılara yetiştirecekler. Resimler çekildi. Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Gazetede kor inşallah. Bakın orada konuşmalar yapıyorlar tutuklu aileleriyle. Size konuşmak ister miydiniz? Hayır. Yanıtı sert bir tepkiyle çabuk kesin olmuştu. Yurdagül aymış gibi duralayıp baktı, gene de durmadı üstünde. Öylesin içine dalmıştı ki olayın, heyecan kaynağının dışındaki her şey önemsiz ayrıntıydı onun için. Çok kurnaz kız bu. Boş bulunmaya gelmez. Karşısındakine sızabileceği açığını her koşulda şöyle bir yoklayıveriyor. Gazetelerin adlarını sıralıyor. Fıkra yazarlarından söz ediyordu Yurdagül, basın görevini yapmıyordu. Bir ikisi dışında çoğu yazarın ödü kopuyordu iktidardan. Gidip neleri bildirmişler, ne belgeler vermişlerdi. Güç tuttuğu kızgınlıkla anlatıp duruyordu. Ne çekiyorsak bu ödleklerden çekiyoruz zaten. Fırlattığı ağır taşın yerini bulmasını bekler gibi sinsice duralayıp suskun kaldı. Bu taş bana. Versene yanıtını sanaysa. Kim bilir ne hesaplar peşindeki bu kıza ne yanıt verecekti. Gene de kendini tutamadı. Yüreklilik gösterisine kalkışanlardan daha az çekmiyoruz dedi. Dönüp dik dik baktı Yurdagül. Kavgaya çağrı mıydı bu? Kestirememiş ya da algılamayı birden göze alamamış gibi duraladı. Suskun, düşünceli kaldı. Alanı yenik bırakıp gitmenin onursuzluğuna katlanacak göz var mı bu kızda? Her şey sinir bozucu zaten, başta bu kız. Peki ne olacak böyle bekle bekle? Sonunda kuzu gibi dağılmayacak mı bu zavallı sürüsü? Beklemediği bu kışkırtıcı soruya da gene bir süre sessiz baktı Yurdagül. Geçici bir durgunluğun altına gizlenmiş, her an heyecanla, gergin bakışları irkilerek karıştı birden. Yüzüne bir tas kirli su çarpıldığının ancak ayrımına varmıştı. Siz niye bekliyorsunuz dedi, gitsenize. Sizi buraya bağlayan bir şey yok anlaşılıyor ki. Sorun benim gitmem kalmam değil. Bu zavallıları kışkırtmak kötü şey. İçeriden dışarıdan örgütleyip marifet yaptıklarını sanıyorlar. Zararı hepimize. Kavgayı kendini tutamadığı için başlatmıştı. Son sözleri söylerken belli etmemeye çalıştığı öyle bir pişmanlık duyuyordu ki. Bir şey demese şu kızda, kapansa. Yüzü akpak olmuştu kızın. Kendini güç tutuyor. Dudakları titriyordu da konuşamıyor muydu? Toparlanıp gözlerini dikti. titremesini önleyemediği bir sesle, "Asıl zararı korkaklar veriyor," dedi. "Hepimize, bütün ülkeye." Başını çevirip yola bakmaya başladı. Bırakıp gidemiyordu da. Kaçmış olacak. Onuruna yediremiyor. Belki de gözleri doldu kızım. Üstünü kondaydı oysa. Şu bir parmak kıza saldırman çok mu gerekliydi? Payını verdi işte. Aldığı ağır yanıt kızgınlıktan çok pişmanlığını artırıyordu. Sen büyüksün, deneyli yaşamdan geçmişsin. En az senin kadar acılı şu zavallı kız. Abisi, sevgilisi, giderek kendisi. Acıma duygusu tersine dönüverdi birden. Yüreğindeki bu yersiz yumuşamaya baş kaldırmıştı. Akvaryuma saldırmış canavar köpek balıkları bunlar. Küçük diye kanıverdin mi her şeyi parçalarlar. Şimdi gizlice sümüğünü çekerek ağladığını saklamaya çalışan şu zavallı kız, eline bir silahlı olanak geçirsin de gör, nasıl acımasız bir yaratık olup dikilir karşısına. Öyle bir öç alır ki senin gibi korkaklardan. Yalnız korkak mı? Hayınlığın da var. Kız yavaştan dönünce tamam dedi, artık biter bu iş. Hiç böyle bakmıyordu kız. Ürkek, çekingen, giderek beceriksiz, şaşalamış da yol aranıyor. Levent'in babasısınız dedi kekeler gibi. Size saygısızlık etmek istemem. Duraladı. Gözleri dolacaktı da tuttu gibi, yutkundu. Siz de bizi suçlamayın lütfen dedi. Sinirlerimiz bozuk zaten. Bu kez tutamamıştı. Gözlerinden boşanan yaşları kaçırır gibi döndürdü başını. Sessizce hıçkırdı bir iki. İçini çeker gibi sustu gene. İyi ki döndürmüştü başını. Bir parmak kız koskoca adamın doldu dolacak gözlerini görecekti. O da çevirdi başını. Uzaklara baktı. Şu çelimsiz kızın bir iki sözcükle yarattığı duyarlılıktan kendini nasıl kurtaracağını bilemiyordu. Bir şeyler demeliydi o da, biliyordu. En azından sesi titreyecekti. Kötü mü, hiç de taş yürekli biri olmadığımı, onları suçlamamın salt inançlarımdan kaynaklandığını anlar. Anlatmak zorunda mıyım, değil misin? Hiçbir şeyi anlatamayacağını biliyordu onlara. Kafaları öyle takılmış ki bir kez ne yapsanız saptıramazsınız. Tam gerçeği gördükleri doğruyu buldukları saplantısıyla kafalarını yerleştirdikleri doğrultu boyu dolu dizgin koşmaya başladılar mı, tuz buz olacakları bir taş duvara çarpmadan hiçbir şey dinletemezsiniz bu gençlere. Kör bilinç diyorum ya, çarptılar mı? Çarptılar mı da ya hayınlar çıkar ya ağıtlar düzülen yiğitler. Bu acımasız sersemler yarışına oğlu karışıp kayaya çarpmasaydı nesineydi şu soluk kızın içini çekerek ağlaması? Doğru bildiklerimi söylüyorum ben kızım dedi. Suçlamayacağım da ne olacak? Konuşmanın biraz yukarıdan babaca biçimi sesindeki titremeyi örtmesine de yaramıştı. Kız sessizdi. Kuşkulu bir tepkisizlikle kollayarak beklediği de öyle belli ki. Kapandan her an fırlayıp saldıracak kurt gibidir bunlar. Anlıyorum dedi Yurdagül yorgun bir sesle. Sizinle tartışmaya girmek de istemiyorum. Ama bütün bu insanları zavallı sürü olarak görmek de gerçekçi değil en azından. Kırıcı da. En haklı biçimde direniyorlar. Herkes böyle hakkını arasa çok şey değişir Türkiye'de.